Ayrım 11.
Sonra hemşireye dönmüş, alçak ama anlaşılır bir sesle "Gidin," diye eklemişti. Kadın yatağı düzeldi, bizi yalnız bıraktıktan sonra içini derin derin çekti. İnsan onun yüzünü görmeseydi bunun bir doygunluk, bir mutluluk sesi olduğunu sanabilirdi. Dolapta elbiselerim var. Koyu renk iki takım elbise asılı duruyordu. Onun isteğine uyarak birinin yeleğini çıkarıp ceplerini karıştırmaya başladım. İki yüzük arıyordum. Eğer şimdi kabul ederse Melisa'ya evlenme teklif edecektim. Onu bunun için çağırmıştım. Bundan sonra ne işe yararım? Adım neye yarar? Tavana bakarak belli belirsiz gülümsemişti. Parmaklarının arasında kutsal ekmek tutar gibi incelikle, saygıyla tuttuğu yüzükleri gösterdi. Şu yüzüklere bakın. Çok eskiden onları kendisi seçmişti. Artık onun olsun, belki de. Acılı, soran gözlerle uzun uzun bana baktı. Ama hayır, siz onunla evlenmezsiniz. Neden evlenesiniz? Boş verin. Siz bunları ona götürün, şu kürküde. Yüzükleri ceketimin cebine koyup hiçbir şey söylemedim. Bir kez daha içini çektikten sonra beni çok şaşırtan bir şey yaptı. Küçük bir yer cücesinin duyulur duyulmaz tenör sesiyle bir zamanlar İskenderiye'de pek moda olan "Ad de la vie" şarkısını mırıldandı. Melisa gece kulüplerinde hala bu müzikle dans ediyordu. "Şunu dinleyin," dedi. Birden Cavafis'in şiirindeki can çekişen Antonius'u düşündüm. Bu şiiri Cohen ne daha önce okumuştu ne de daha sonra okuyacaktı. Limandan bir yerleri acımış gibi birden bağıran sirenlerin sesleri geliyordu. Bu arada Chagrin ve Bonheur şarkısını söyleyen yer cücesinin sesi bir kez daha duyuldu. Melisa için değil, Rebecca için söylüyordu. Bu, Antonius'un duyduğu yürek parlayıcı korunun yanında çok sönük kalıyordu. Hele İskenderiye'nin kendi örneklik insanlarına son armağanı olarak sunduğu, karanlık sokaklarından yükselen insan ve çalgı seslerinin zengin etkisi yanında. Herkes kendi müziğiyle gider diye düşünüyor. Melisa'nın dans ederken yaptığı acemi hareketleri utanç ve acıyla anımsıyordum. Artık uyumak üzere olduğunu görünce ayrılma zamanının geldiğine karar verip paltoyu dolabın alt çekmecesine koyduktan sonra ayak uçlarıma basarak odadan çıkarken hemşireyi çağırdım. "Çok geç oldu," dedi. "Sabah gelirim." Doğru söylüyordum. Ağaçların arasında karanlık bulvardan ağır ağır eve yürür, limandan esen rüzgarın tuzlu tadını duyarken Rusin'in yatakta acı acı şöyle konuştuğunu anımsadım. Gerçekten sevdiklerimizi kesmek için birbirimizi balta gibi kullanıyoruz. Tarihin kayıtsızlığı bize çok şey söylemiştir. Ama biz onun hasisliğinin ya da cömertliğinin önceden tasarlanmış olduğunu kabul ederiz. Hiçbir zaman gerçekten dikkat etmeyiz. Kayalıkların arasında kış yağmurlarının kuru saman gibi çatırdadığı, parmakları açık bir el, bir çınar yaprağı biçimindeki bu karanlık yarımadada inleyen, süngerlerle boğazı tıkanan bir deniz kıyısında, rüzgarın kını içinde dimdik yürüyordum. Bu koca oluşumun anlamını bulmaya çalışarak. Tarihsel bilinç sahibi bir ozan olarak benim doğayı insan isteğinin egemenlik alanı, çiftlikler, köyler, kentler kurmak için canına okunmuş bir yer gibi görmem gerekir. İnsanoğlunun çağların imzasını taşıyan bir toprak. Ama artık bu isteğin insanlara bu yerden kalıtımla geçtiğine inanır oldum. Verimli toprakların ya da bozulmuş ormanların geçici sahibi olan insanın, arzunun gençlerin sağlamada yaşadığı yere bağlı kaldığına. Eskiden olduğu gibi doğa üstünde insanın özgür istencinin etkisini değil, doğanın kendi kör, belirlenmemiş değişme ve bozuşma öğretilerinin insan aracılığıyla karşı konulmaz bir biçimde ortaya çıkışlarını görüyorum. O, bu zavallı iki ayaklıyı kendine örneklik diye seçmiş. Öyleyse bir keresinde Baltazar'dan duyduğum şu sözler ne kadar da boş. Kabala'nın, eğer varsa gerçekleştirmek istediği şey, yemek ve boşaltım gibi işlevleri bile sanat düzeyine yükseltecek biçimde soylulaştırmak. Bütün bunlarda yaşama istencini alttan alta kemiren kuşku çiçeğinin kendisini görebilirsiniz. İnsanı biraz daha uzun süre besleyen tek şey aşktır. Aşağıdaki satırları yazarken sanırım Arnoiti'nin kafasında da aşağı yukarı bunlar vardı. Yazar için ruhsal bir varlık olarak insan çoktan tükendi. Çağdaş insan ruhu giz bilimcilerin araştırmaları sonucunda sabun köpüğü gibi dağılıverdi. Yazara ne kalıyor? Birkaç yıl yaşamak üzere bu bomboş yeri, Kiklat takım adalarının şu güneş yanığı burnunu seçmem belki de bundandı. Her yanı tarihle çevrili bu boş ada her türlü göndermeye kapalı. Buranın sahibi olan soyun yıllığında hiç adı geçmiyor. Tarihsel geçmişi zamanda değil, mekanda yitmiş. Yapay karşılaştırmalarla düşünceleri bozacak ne tapınak var, ne korkuluk, ne de amfiteyatro. Renk renk dizilmiş kayıklar, tepelerin ötesinde bir liman. Hiç ilgilenmediği için gösterişsiz bir kasaba. Hepsi bu. Ayda bir kez İzmir'e geçerken uğrayan bir buharlı gemi. Böyle kış akşamlarında denizde çıkan fırtınalar kayalıklara kadar tırmanıp, birden çılgınca bir uğultuyla ağaçları yelken gibi çalkalayıp yana yatırarak benim yürüyüş yaptığım yaban çınar kolluklarını kaplarlar. Burada benimle hiç kimsenin paylaşamayacağı, zamanın kendisinin bile benden çalamayacağı geçmişin anıştırmalarıyla birlikte yürüyorum. Saçlarım geriye yapışmış, rüzgarın etkisine karşı bir el yanan pipomun ağzını koruyor. Yukarıda gökyüzü parlak yıldızlarıyla bal peteği gibi donup kalmış. Deniz savruntusuna gömülmüş. Antares yıldızı ta oradan göz kırpıyor. Yumuşak başlı kitaplardan, dostlardan, aydınlık odalardan, sohbetler için yapılmış şöminelerden, uygar dünyanın bütün her şeyinden vazgeçtiğim için pişman değilim ama şaşıyorum. Bu seçimle bile ben kendi doğamın dışındaki bir takım ilişkilerden doğan bir rastlantısallık görüyorum. Ama tuhaf değil mi? Mezarından çıkmış bu kente, dostlarımla birlikte ancak burada bir kez daha girebilmem. Bir kez daha o kentte burada yaşamaya başlamam. Kentin yarı ömrünce yaşayacak olan, ya da ben öyle sanıyorum, iğretilemelerin çelik ağıyla onları ancak burada sarabilmem. Hiç değilse o kişilerin tarihiyle kentin tarihini burada tek ve aynı olgu olarak görebiliyorum. Ama en tuhafı da şu, bu kurtuluşu Persevard'ına borçluyum. Bana herhangi bir iyiliği dokunabileceğini düşüneceğim son adam. Örneğin Pombal'ın geri dönüşü üzerine taşındığı o çirkin, pahalı otel odasında son görüşmemizdi. Odadaki ağır küf kokusunun, yaklaşan intiharının kokusu olduğunu anlamamıştım. Nasıl anlayabilirdim? Mutsuz olduğunu biliyordum ama zaten olmasaydı bile ister istemez kendine bir mutsuzluk kaynağı bulacaktı. Bugün bütün sanatçılardan kendilerine modaya uygun bir mutsuzluk bulmaları bekleniyor. Üstelik bir Anglo-Sakson olarak ondan zaten gözü sulu bir kendine acıma ve korkaklık eğilimi vardı. İçki içmesinin nedeni buydu. O gece çok öfkeliydi. Bazen çok akıllı, bazen çok budala görünüyordu. Onu dinlerken birden şöyle düşündüğümü anımsıyorum. İşte yeteneğini geliştirmeye çalışırken duyarlılığını savsaklamış bir adam. Bilmeyerek değil, bile bile. Ama belki de duyarlılığını kullandığı zaman dünyayla çatıştığı ya da yalnızlığı mantığını tehdit ettiği için. Ün ve tanınmışlık salonlarına, yaşarken kabul edilmemeye dayanamıyordu. Bütün bunların gerisinde de kendi zihinsel ödlekliğinin acı verici bilincine yılmadan katlanmaktaydı. Şimdi artık mesleğinin ilginç bir noktasında bulunuyor. Yani demek istiyorum ki eskiden utangaç bir taşralı gibi erişilmez bulduğu güzel kadınlar, onunla sağda solda görünmeye can atıyorlar. Peklik çeken bu esin perilerinin onun yanındayken o hafif dalgın duruşlarını görmeliydiniz. Kalabalık içindeyken eğer o eldivenli bir eli görgü kurallarının izin verdiğinden biraz daha fazla tutarsa koltukları kabarıyordu. Başlangıçta bütün bunlar yalnız bir adamın kendini beğenmişlik duygusunu pekiştirmekten başka işe yaramıyordur. Önemsiz bir parasal başarıyla kazanılmış özgürlüğü onu sıkmaya başlamış, adı her gün daha büyük harflerle yazılırken o, gerçek büyüklük isteğini eskisinden daha çok duyar olmuştur. Sokakta yanında yürüyen kişinin kendisiyle değil, bir ünlüyle yürüdüğünü anlamıştır. Artık hiç kimse onu görmüyordur. O ne yaptıysa, yalnızlık ve acı çektiğini bildiği adama dikkat toplamak için yapmıştır. Adı, kendisinin önüne dikilmiş bir mezar taşı gibidir. Şimdi insanın aklına şu ürkürtücü düşünce geliyor. Ya o taşın ardında görülecek biri kalmadıysa? Peki öyleyse o kim? Bu düşüncelerle övünmüyorum çünkü onlarda her başarısız kişinin başarılı olana duyacağı kıskançlık seziliyor. Ama kin de sevgi kadar açıkça görülebilir. Gerçekten de bunları düşünürken bir zamanlar Clea'nın onun için söylediği ve nedense benim daha sonra anımsayıp üstüne durduğum şu sözler de zihnimden geçiyordu. Onda neden bilmem bir sevimsizlik var. Bunun birazı dış görünüşünün çirkinliğinden gelebilir. Kurumuş olduğu için yeteneğinde çekingenliğin tohumunu taşıyor. Çekingenliğin yasaları bellidir. Ne yazık ki seni en az anlayana kendini vermekten başka bir şey yapamazsın. Çünkü birini anlamak demek, onun güçsüzlüğüne acımayı kabul etmek demektir. Böylece sevdiği kadınlar, sevdiği kadınlara yazdığı mektuplar, bütün bunlar istediğini sandığı ya da her nedense hak ettiğini zannettiği kadınların şifre anahtarıdır. Cher ami, Clea'nın tümceleri her zaman yarıda kalır. O sevgi taşan büyülüğü gülümsemesiyle biterdi. Başkalarından bana ne? Burada en çok yapmak istediğim şey yaşantıları tutanağa geçirmek ama sıra gözeterek değil. Çünkü o zaman tarih yazmış olurum. Bende uyandırdıkları önem duygusuna göre sıralayarak. Acaba Melissa ile birlikte harcamam koşuluyla bana 500 İngiliz lirası bırakmasının nedeni neydi? Belki de kendisi de onu seviyordu. Ama biraz daha derin düşününce onu değil, benim ona olan aşkımı sevdiği sonucuna vardım. Benim niteliklerim arasında en çok kıskandığı şey her türlü okşamayı sıcacık yanıtlayışımdı. Okşamaların değerini kendisi de bilirdi. Onları kendisi de arzu ederdi. Ama kendine duyduğu tiksinti onu her zaman engelliyordu. Yalnızca bu bile benim gururumu kırmaya yeterdi. Çünkü ben onun şimdiye kadar yaptığım işe değilse bile şimdiye kadar yaptığım işin ilerisi için verdiğim umuda değer vermesini isterdim. Ne budala, ne aşağılık yaratıklarız. İki bacak üstünde yürüyen, kendini beğenmişlikten başka bir şey değiliz. Birbirimizi haftalarca görmedik. Çünkü zaten sık görüşmedik. Birbirimizi ancak tramvay durağının oradaki alanın pissotirininde, yani genel helasında rastlardık. Hava iyice kararmıştı. Bir arabanın farları pis kokulu kulübeciyi beyaz tozlu ışığıyla aydınlatmasaydı birbirimizi tanımayacaktık. Ben olduğumu görünce dalgın bir sesle "Vay!" dedi. Sallanıyordu çünkü sarhoştu. Birkaç hafta önce bana 500 İngiliz lirası bırakmıştı. Bir anlamda beni özetlemiş, değerlendirmişti. Bu yargı bana ancak mezarın öteki kıyısından ulaşacak olsa bile. Üstümüzdeki teneke çatıya birden yağmur yağmaya başladı. Eve gitmek istiyordum çünkü çok yorucu bir gün geçirmiştim. Ama biraz ağırdan alıyordum çünkü gerçekten sevmediğim insanlara karşı her zaman duyduğum özür dileyici o kibarlık yok mu? Gitmemi engelliyordu. Hafifçe sallanan gölgesi önümdeki karanlığa dikilmişti. Sarhoş ve yılışık bir sesle. Dur, sana romancılık mesleğinin gizini söyleyeyim. Ben neden başarılıyım da sen değilsin? Bunun bir tek yanıtı var. Seks, bol bol seks dedi. Seks sözcüğünü söylerken tumturaklı bir konuşma yaparmış gibi sesini yükseltmiş, çenesini kaldırmış, su içen bir tavuk gibi ince boynunu geriye eğmiş, talim çavuşu gibi yarı havlarcasına sözcüğü ısırmıştı. Sonra daha doğal bir sesle "Bol bol seks" diye yineledikten sonra sır verirmiş gibi sesini alçaltarak şöyle sürdürdü. "Ama unutma, düğmelerini sımsıkı ilikleyeceksin. Yukarıdaki o ebedi büyük anne güçlüdür, kurtarır. Düğmelerin ilikli duracaksın, ızdırap içinde. Sanki boğazına bir şey sıkıyormuş gibi görünmeye çalış. Toplumca tutulmuş bir kitap. Hoş görünmeyecek şeyler vardır. Kaba sağlık, pislik, doğallık ve komiklik. Shawshire için, Elizabeth Çağ'ın insanları için bunun bir zararı yoktu. Ama bugün işe yaramıyor. İri presbiteriyen düğmelerini boğazına kadar iliklemek. Düğmelerden kurtulmak için silkindiğinde bana çevirdiği yüzü bir düğmeye benziyordu. Sıkı, ensiz ve gülünç. Ona teşekkür ettim ama krallara yarışır biçimde elinin tersiyle teşekkürlerimi geri çevirdi. Burası parasız diyerek kolumdan yakalayıp karanlık sokağa sürükledi. Kendin ışıklı merkezine doğru iki tutsak gibi, farklı başarısızlıkların kaderini yaşayan iki yazar dost gibi yürüyordu. Kendisiyle ilgili bir takım şeyleri hiç çözemediğim bir homurtuyla kendi kendisiyle bir sır paylaşırmışçasına konuşuyordu. Söyler sokağına sapınca kötü ünü olan bir evin aydınlık kapısının önünde durarak şöyle dedi. Baudelaire çiftleşmenin ayak takımına göre bir heyecan olduğunu söyler. Ne yazık ki artık öyle değil. Çünkü seks ölüyor. Gelecek yüzyılda dillerimiz birbirimizin ağzında, istiridyeler gibi, hiç heyecan duymadan, yan yana, sessizce uzanacağız. Evet ya, kesinlikle böyle. Sonra üçlemesinin başına aldığı şu Arap atasözünü söyledi. Dünya bir hıyara benzer. Bugün elindedir, yarın kıçına girer. Daha sonra yengeç gibi yan yan, o duvar senin, bu duvar benim, kaldığı otele doğru yürümeye başladık. O durmadan, kesinlikle deyip duruyordu. Anlaşılan bu sözcüğün müziğinden hoşlanmıştı. Tıraşsız ve solgundu ama yaptığımız yürüyüşten sonra biraz neşesi gelmişe benziyordu. Yatağının yanındaki komedinin içinde sakladığı cin şişesi imdadımıza yetişti. Tuvalet masasının yanında doldurulup kapatılmış iki bavul duruyordu. Bir iskemlenin üstünde cepleri gazetelerle dolu yağmurlu, pijamaları, diş macunu gibi şeyler vardı. Gazze'ye gidecek gece trenine yetişecekmiş. Biraz dinlenmek istiyormuş. Petra'ya uğraşacakmış. İlk provalarını düzelttiği son romanın paketi üstüne adresle yazılmış olarak tuvalet masasının mermerinde ölü gibi duruyordu. Percy Varden'ın acılı ve mahzun duruşunda yeni bir yapıtını tamamlamış sanatçının yakasına yapışan o bitkinliği hemen tanımıştım. Bunlar intiharla yorucu cilveleşmelerin yeniden başladığı sıkıntılı anlardır. Ne yazık ki zihnimi onca zorlamama karşın aramızda geçen konuşmanın çok azını anımsayabiliyorum. Kaç kez denedimse de başaramadım. Bunun son görüşmemiz olması ona gerçekte sahip olmadığı geriye dönük bir önem kazandırıyor. Şu anlatının amacı açısından bakılırsa yaşamı son bulmuş değil. O yalnızca hepimizin yapmak zorunda olduğu gibi gerçek dünyada iyilik ve kötülükte etkili arzularımızın arı kovanından, hastalıklardan, kötü davranışlardan kurtulmak için dostlarımızın anısından başka bir şey olmayan bir aynaya adımını attı. İşte böyle ölümün varlığı yaşantıyı tazeleyen bir şeydir. Onun işlevi budur. Zaman denen o tuhaf şey üzerine düşünmemize yardım etmek. Ama o anda ikimiz de ölümden eşit uzaklıkta bulunuyorduk. Ya da ben öyle sanıyordum. Belki de onda böyle bir karar daha o zaman sessizce tomurcuklanmaya başlamıştı. Bilemem, bir şey söyleyemem. Sanatçının tükenmiş bir yaşamı sona erdirmek istemesinde anlaşılmayacak bir şey yok. Romanının son cildinde roman kişilerinden biri şöyle haykırıyor. İnsan başkalarının kendisini umursamadıkları, gerçekten umursamadıkları duygusuna yıllarca katlanmak zorunda kalır. Sonra bir gün gittikçe artan bir korkuyla asıl umursamayan Tanrı olduğunu anlar. Yalnızca umursamadığını değil, şu ya da bu yolu seçmesine hiç aldırmadığını. Bu bana o sarhoş konuşmamızın küçük bir bölümünü anımsattı. Hafif alaylıca bir biçimde Baltazar'dan, onun din konusuna bunca kafa patlatmasından, yalnızca adını duyduğu Kabala'dan söz ediyordu. Sözünü kesmeden dinlemiştim. Saniyelerin ağırlığına yenilmiş bir saat gibi sesi yavaş yavaş düşmüştü. Kendine içki doldurmak için ayağa kalktığında şunları söyledi. Tanrı'ya yaklaşmak için insanın çok bilgisiz olması gerek. Ben galiba her zaman gereğinden çok biliyordum. Böyle akşamlarda kış karanlığında dolaşırken açılan zihnime işte bunun gibi küçük parçacıklar takılır. Daha sonra eski moda kemerli ocakta yanan zeytin odunlarının çıtırdayan ateşinin yanında hoş kokulu çam yatağında uyuyan Justin'in bulunduğu odaya dönerim. Onunla ilgili başka ne bildiğimi söyleyebilirim. Şunu anlıyorum ki herkes bizim kişiliğimizin ancak bir yüzünü bilebilir. Herkese prizmanın başka yüzünü gösteririz. Kaç kez bunun böyle olduğunu hayretle gözlemledim. Örneğin Justin, Pombal'ın en hayvansız sevişenlerden biri olduğunu söylediği zaman. Dostum bana hiç de yırtıcı görünmemişti. Gülünç derecede kösnü düşkünü olmasının dışında. Ben onu dokunaklı ve eğlendirici buluyordum. Doğasındaki gülünçlük biraz da hoşuma gidiyordu. Ama Justin ondaki yumuşak ayaklı koca kediyi görmüş demekti. Sonra anımsadığıma göre dinsel bilesizlikle ilgili yukarıdaki konuşmayı yaparken Percy Varden doğrulmuş, aynada kendi yansımasıyla karşılaşmıştı. Kadehi dudaklarındaydı. Başını çevirip ağzındaki içkiyi parıltı gürültüsüne püskürttü. O gece benden sonra orada oynanan sahne için şimdi bana çok uygun bir dekor gibi görünen o pis ve pahalı otel odasının aynasında sıvılaşıp akan görüntüsü usumda olduğu gibi kalmış. Zaglul meydanı, gümüş sofra takımları, kafeslerde kumrular, iki yanına kara fıçılar dizilmiş kemerli bir yeraltı gece kulübü, reçineli şarap kokusuna, balık tavası dumanlarına boğulmuş bir yer. Bir gazetenin kıyısına karalanmış birkaç söz. İşte burada mantosuna şarap dökmüştüm. Temizlemesine yardım etmek isterken istemeyerek göğüslerine değdim. İkimiz de hiçbir şey söylemedik. O sırada Persevard'ın İskenderiye'yi, yanan kitaplığı öylesine güzel anlatıyordu ki. Üst kattaki odada acıdan avaz avaz bağıran zavallı bir menenjitli. Bugün kentin tozlarını katılaştıran hiç beklenmedik bir ilkbahar sağanağı yağdı. Yağmur Nesim'in çalışma odasının çam çatısını döverken o karısının portresini yapıyordu. Justin'i elinde gitarıyla ocağın başında yakalamıştı. Başını eğmiş şarkı söylüyordu. Boynu benekli bir eşarpla sıkılmıştı. Justin'in sesi Nesim'in beyninin gerisinde bir yer sarsıntısının geriye doğru çalıştırılan ses bandının gürültüsüne dönüşüyordu. Palmiye ağaçlarının kazık gibi geriye yattığı parkların üstünde o büyük okçu. Faros fenerine saldıran sarı yeleli dalgalar söylencesi. Geceliğin kent bambaşka seslerle dolar. Rüzgar çullandıkça ya da önüne katıp sürükledikçe gıcırdayan, eskimiş tahtaları inleyen bir gemiyi andırır. Scobie böyle havalara bayılır. Yatağına girip teleskobuyla oynar. Aç bakışını, denizi görmesini engelleyen eski, boş, kerpiç duvara çevirir. Scobie 70'i sürüyor ama hala ölmekten ödü kopuyor. En büyük korkusu da bir gün uyanıp kendisini ölü ölü bulmak. Kıdemli yüzbaşı Scobie, Britanya Krallığı polisi. Bu yüzden her sabah tam penceresinin altında bağıran su taşıyıcısının haykırışıyla uyanınca müthiş şaşırır. Bir an için gözlerini açmaya cesaret edemediğini söyler. Açarsa belki de göklerin sahibiyle ya da ilahi söyleyen meleklerle karşılaşır korkusuyla. Gözlerini sımsıkı kapalı tutar ve yatağının yanındaki komodini elleriyle yoklayarak piposunu bulur. Bir gece öncesinden oraya koymuştur. Yanı başında da açık bir kibrit kutusu vardır. Kısa saplı piposundan çıkan ilk dumanla birlikte sakinleşir. Gözlerini açar. Rahatlamanın mutluluğuyla derin bir soluk alarak gülümser. İçin için sevinir. Koyun postlu yatak örtüsünün ta kulaklarına kadar çektikten sonra alüminyum kağıdı gibi çatırdayan sesiyle sabahın zafer türküsünü söyler. Tasavvu, petit babon, les apahle votre mère. Yani susun arsız çocuk, anneniz konuşsun. Şiş, sarkık yanakları harcadığı çabanın etkisiyle pembeleşir. Şöyle bir kendini dinler. Görür ki önlenmez baş ağrısı gene vardır. Ağzı çiriş çanağı gibidir. Dün akşamki konyaktan. Böyle önemsiz rahatsızlıklara karşın bir gün daha yaşama umudu ağır basar. Tesevvu, petit bobeyn diye başlamış söylerken dişlerini takmak için bir ara şarkıyı keser. Buruşuk parmaklı elini göğsüne dayar. Kalbi çalışmakta. Bilmem, doğru bilmem, yalan. Ancak her gün neredeyse öldürücü dozlarda alınan konyakla rahatsızlığı giderebilen damar sisteminde titrek bir dolaşımın sürmesini sağlamaktadır. İçi rahatlar, yüreğiyle övünüyordur. Eğer evine uğradığınızda onu yatakta bulursanız hiç kuşkunuz olmasın. Elinizi kemik bir gagayla yakalayıp yüreğinin üstüne koyacaktır. Nasıl? Demir gibi ha? İyi atıyor. Böyle söyler. Onca konyağa karşın. Biraz yutkunarak elinizi ucuz pijama ceketinin içine sokar. O derin, kederli, dolu dolu atışları, küçük yaşam çırpınışlarını duyarsınız. Tıpkı ana karnında 7 aylık bir bebeğinkiler gibidir. Dokunaklı bir övünçle pijamasının düğmelerini ilikledikten sonra hayvan gibi sağlıklı yanılsamak için kükrer. Yataktan kaplan gibi fırlıyorum. Onun sık sık kullandığı tümcelerden biri de budur. Kendisini görmedikçe kişiliğinin büyüsünü tam olarak kavrayamazsınız. Onun o kaba pamuklu çarşafların arasından serseri bir dilenci gibi, romatizmadan iki büklüm çıkışını görmeden. Yılın en sıcak ayları dışında dik durduğu görülmemiştir. Kemikleri ancak o zaman çözülür. Yazın öğleden sonraları, küçük bir güneş gibi parlayan kafası, havaya dikilmiş piposu, sertçe bükülmüş kösnil bir sağlıklılık ifadesi taşıyan çenesiyle parkta yürür. Scobie olmadan kentin söylencelerinden hiçbiri tamamlanamaz. Onun bayrağı sarılı, kuru gövdesi tramvay yolunun yanında, Roma Katolik mezarlığındaki sığ mezarına indirildiği gün İskenderiye yoksullaşacaktır. Denizcilikten bağlanan küçük emekliliği, Tatvik sokağının arkasındaki yoksul mahallede oturduğu hamam, böcekli odanın kirasına bile ancak yetişir. Bunu, kendisine polis kuvvetlerinde binbaşı onurlu rütbesini ekleyen, Mısır hükümetinden aldığı aynı derecede az bir maaşla yetirmeye çalışır. Clea, onun polis üniformasıyla olağanüstü güzel bir portresini yaptı. Başında kırmızı fes,